Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Belçika'ya gidiyoruz ve hem Türkiye hem Belçika'da avukat olarak çalıştıktan sonra kariyer koçu olarak kendine yeni bir yol çizen Gizem ile kendi hikayesi kadar yurt dışında kariyer için tavsiyelerini de konuşacağımız bir bölüm olacak. Robert ve koç hukuk mezunu Gizem yaklaşık 2 sene rekabet hukuku üzerine Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarında çalıştıktan sonra Belçika'ya taşınıyor ve Liège Üniversitesi'nde Avrupa Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hukuku üzerine yüksek lisans yaparak uzmanlığını ilerletiyor ve bir yandan da 5 seneye yakın avukat olarak çalışmaya devam ediyor. Bununla birlikte Ocak 2021'de kariyer ve iş stratejisi koçluğu sunan kendi girişimi Gizem Göğüş Coaching'i kurarak yeni bir yola adım atıyor. Ve şimdi sadece Belçika'da değil, Hollanda gibi farklı ülkelerde de danışmanlık veriyor. Ayrıca tekrardan yeni bir eğitim hayatına başlayarak Liège Üniversitesi'nde psikoloji okumaya başlıyor ve şu anda kendisi ikinci yılını tamamlamak üzere. Ayrıca 6 ve 1 yaşında olmak üzere 2 de çocuğu olan bir anne. Yani onunla Belçika'da aslında çocuk yetiştirme konularını da konuşmak istiyorum. Yurt dışında ebeveyn olma gibi farklı konulara da gireceğiz. Ve Gizem benim ilkokul arkadaşım. Hatta en son demin konuşuyorduk. 10 sene önce, tam Belçika'ya taşınmadan önce görüşmüştük. O yüzden bizim için de seneler sonra burada tekrar buluşmak oldukça kıymetli. Merhaba Gizem, hoş geldin.
Merhaba Emre, çok teşekkürler davetin için. Gerçekten 10 sene sonra seninle görüşmek süper benim için de.
Valla Instagram'da o kadar ilginç bir etki katıyor ki, yani sosyal medya. 10 sene olmuş gibi de gelmiyor bir yandan, ilginç bir şekilde birbirinin tabii hayatını bir şekilde takipte kaldığın için. Ama bu kadar profesyonel olarak neler yaptığını ya da yurt dışı göç hikayeni bilmediğim için benim için de güzel bir bölüm olacak. Heyecanlıyım. Aslında en baştan başlamak istiyorum. Yani bu 10 senedir Belçika'da yaşamanın sana hem kişisel olarak hem profesyonel hayatında yarattığı en büyük değişiklikler neler oldu? Herhalde biri zaten hani avukatlığı bırakıp kariyer koçu olarak yeni bir yol çizmen olmuş ama evet, anlatabilir misin?
Başka bir ülkede yaşamak ve hani 10 senedir sonuçta ben yetişkin hayatımı burada yürütüyorum. Ve bu yetişkin hayatında yaşayabileceğim, yapabileceğim böyle büyük adımların hepsini atmış bulundum burada. Master yaptım, maaşlı çalışan olarak çalıştım, kendi işimi kurdum, kapadım. Çocuk yaptım, evlendim, ev aldım, vatandaşlık aldım. Yani hani olabilecek bütün administratif süreçlerden de geçtim bu şekilde. Ve tabii bunun bütün çeşitli zorluklarını, fiziksel, mental bütün zorluklarını da yaşadım bir yandan. Güzelliklerini de yaşadım. Ve sonuç olarak hakikaten çok mutluyum ya yani bu süreçten. 10 sene önceki halime baktığım zaman şimdi çok bambaşka bir yerde görüyorum kendimi bir birey olarak öncelikle. Tabii belli alışkanlıklarla geliyoruz. Önce yeni bir ülkeye geldiğinde bu alışkanlıklarını ülkeye birazcık dayatma veya bir şey yapma, getirme durumu oluyor. Ondan sonra biraz alıştıktan sonra işte ülkeden alabileceklerine bakıyorsun. Bir sonraki süreçte de ülkeye verebileceklerine bakıyorsun artık. Tabii ülke diyorum ama yani bu mahalle de olabilir, arkadaş çevresi, iş çevresi de olabilir, senin komüniten de olabilir. Etki alanı, yani aslında bu hepimizin bir etki alanı var. Bu etki alanında da ileri geri böyle biz de bir adaptasyon yaşıyoruz ve bir şekilde törpüleniyoruz bu sürecin sonunda. Yani benim karakterimde birçok şeyin değiştiğini tabii ki hissediyorum. Egonu bir şekilde kontrol altına almayı öğreniyorsun öncelikle. O köşeli yanların biraz daha ortama uyum sağlıyor. Sen tabii bu değişime ne kadar açıksın, buna ne kadar izin veriyorsun, o da önemli. Ama ben dediğim gibi şunu fark ettim bu kendi gelişimimden. Birçok aslında kendi kimliğim, kişiliğim olarak gördüğüm şeyler aslında biraz da çevremin bana bir yansıtmasıymış. Yani ben mesela işte sürekli ben multitasking bir insanım, multitasker bir insanım. İşte sürekli koşuyorum, agresifim, şuyum, buyum falan ama ya burada 10 sene sonra marshmallow gibi bir insan oldum aslında. yani bu hakikaten çevren seni ne kadar itiyor, çevrendeki insanlar nasıl koşturuyor, ne kadar tırmalıyor. Bu çok önemli. Sen de böyle içinde bulunduğun kabın şeklini alıyorsun aslında bir şekilde. Bütün bu farkındalıkları yaşıyorum ben burada aslında.
En başa dönsek mesela o ilk taşındığın zamanda sonuçta İstanbul gibi yoğun bir şehirde yaşadıktan sonraki iş hayatın da çok yoğundu. Orada yeniden bir hayata alışırken en zorlandığın şeyler neler olmuştu böyle adaptasyon anlamında?
Yani yine kendi kişiliğimle bence bağlantılı olarak bu daha fazlasını isteme, sürekli böyle bir sonraki şeye koşturma bende çok olan bir şeydi her zaman. Böyle bir şey yapıyorum, ona işte tik atıyorum, sonra hadi başkasına falan, hani sürekli böyle bir daha fazlası. Burada öyle bir şey yok kesinlikle, yani iş hayatında da yok, özel hayatta da yok. Herkes böyle çok monoton, işte olduğu halinden memnun falan böyle yaşıyor. Bana bu ilk geldiğinde inanılmaz garip geldi açıkçası. Ve böyle bu insanlar ne kadar sıkıcı falan diyordum. Yani niye daha fazlasına uğraşmıyorlar? Daha fazla para, işte daha fazla tatil, daha fazla öğrenme falan. Herhangi bir şey yani, daha fazlası yok. İşte mesela insanlar böyle sürekli bir terfi peşinde değil yani. Mesela bir avukat, hani burada şey vardı işte, avukat sonra managing avukat oluyorsun, sonra partner oluyorsun falan filan, o belli bir lineer bir aslında şeyi var bunun. Ama burada o managing pozisyonlarını reddeden çok insan var mesela. Çünkü o işte sorumluluğu almak istemiyor, o işin business tarafını görmek istemiyor, insan yönetmek istemiyor, sadece işini yapmak istiyor yani. O yüzden terfi reddeden insanlar var mesela burada. Bu bana çok garip gelmişti yani. Ama şimdi dediğim gibi ben de artık 10 sene sonra bütün değişik süreçlerden geçtikten sonra ben de çok anlıyorum ve çok bu hayatın basitliği, sadeliği bana süper geliyor. Hakikaten işin, başarının, hayatın %100'ünü oluşturmadığı bir dünya. Yeşillikle, havayla, suyla insanların çok güzel, mutlu olduğu, güzel güzel yaşadığı bir dünya. O yüzden özellikle çocuklu aileler için bence çok temiz bir hayat.
Ya bir de Gizem bizim çocukluktan itibaren hani sınav sistemiyle beynimiz şekillendiği için yani ikimiz de ilkokulda kaç üçüncü sınıfta girmiştik değil mi Üsküdar'ın sınavı için.
Evet.
Ondan sonra o yıldan itibaren işte sonra lise sınavları, üniversite sınavları sonuçta o at yarışı mentalitesine göre yetişmiş ve aslında o sistemde başarılı da olmuş. Hani o başarı derken hani okullara girebilme anlamında kişiler olduğumuz için o şeyi de bırakabilmek kolay bir şey değil yani çocukluktan itibaren beyni o şekilde eğittikten sonra ya da düşünme yapısını o şekilde eğittikten sonra.
Evet. Yani burada aslında şey çok komik. Tam o dediğin gibi yani biz çok metrik sistemlerle büyüdük. Metrik başarılarla büyüdük. Ve bunu aslında hem kendimde hem başkalarında da gördüm. Bunu çok içselleştiremiyoruz bu başarıları. Yani başarıyı başarı olarak görmüyoruz. Çünkü hep zaten sistem bu. Böyle bizi buraya koşmuşlar, bu yola şeklindeyiz. Ben bunu bir kere terapi aldığım zaman terapistim bunu bana sormuştu. Hani tanıma açısından hayattaki en büyük başarın ne, ya da en son ne başarın oldu falan. Ben böyle kalmıştım yani, hiç cevap verememiştim. Başarı nedir falan. Ben böyle daha felsefi, meta şeklinde, başarı nedir acaba, gelin birlikte düşünelim falan. Halbuki yani aslında CV'ne baksan veya işte yaşadıklarına, başardıklarına, üstesinden geldiklerine baksan aslında sayfalarca şey çıkar. Ama ben bunu hissedemiyordum yani. Ne kadar komik. Bu kesinlikle bizim bu işte yaşadığımız koşturmacanın, eğitim sisteminin, ekonominin, her şeyin bir yansıması diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Peki Türkiye'de hukuk okuduktan sonra Belçika'da hukuk master'ı yaparken mesela böyle büyük farklar görmüş müydün eğitim sistemi anlamında?
Yani tabii ben burada işte evet üniversite şeyde Türkiye'de üniversiteyi okudum. Sonra burada iki tane hukuk master'ı yaptım. Onlar çok şeydi böyle yani bağlantılıydı. Çok böyle değişik farklar görmedim. Ama şimdi lisans olarak psikoloji lisansı yapıyorum. Yani sanki bambaşka bir dünyadayım gibi. Üniversiteye baştan başlamakla master yapmak aslında farklı o açıdan. Üniversiteye şimdi başlayınca ne farklar görüyorum? Mesela burada şey önemli. Tabii sınav sistemi yok öncelikle ve üniversitelerin kapısı herkese açık. Hani sen istediğin bölüme istediğin zaman girebiliyorsun ve tabii eşitlikçi bir sistem ve herkese bir şans veriyor. Yani sana bağlı. Sen kaldırabiliyor musun o eğitimi? Seviyor musun? Devam etmek istiyor musun? Ona bağlı. O yüzden mesela ne oluyor? İşte psikolojiye ilk sene 900 kişi vardı sınıfta. Sonra her sene elene elene gidiyor bunlar. Şimdi ikinci senede 500 kişi var. Sonra 100 kişi mezun oluyor 5 senenin sonunda. 5 senelik programlar. Çünkü master da dahil bu programlara. Ve böyle olunca yani hakikaten entelektüel olarak görüyorlar üniversiteyi. Yani akademik bir şey gerçekten. Şey bakıyor, herkes üniversite okumak zorunda değil diyorlar yani. Burada çünkü manuel işlere de gerçekten çok büyük saygı var. Onların maaşları gerçekten ya çok yüksek. Zor bulunduğu için sen de İngiltere'den biliyorsundur yani. İyi bir elektrikçi, iyi bir tesisatçı bulmak o kadar zor ki böyle fahiş fiyatlar konuşuluyor bu meslekler için. Hatta bir tane danışanım var, kardiyolog, aynı zamanda şey elektrikçi. Ve yani böyle insanlar burada değişik şeyler yapıyorlar gerçekten. Sevdiği için ikisini de birlikte yürütüyor mesela. Ve burada hastanede çalışıyor Liège'de aynı zamanda. Ve orada aldığı saatlik ücretle elektrikçilik yaparak kazandığı saatlik ücret aynı. Öyle diyeyim.
Oha çok
Yani insan
çok saçma.
inanılmaz. O kadar çok ihtiyaç var ki bu manuel işlere. Kendini işte böyle güzel geliştirip sertifikalarını alıp referanslı bir şekilde bir yerlerden şey iş bulup çalışmak insanların bütün hayatını kolaylaştırıyor. O yüzden böyle şey vaziyetinde hani al paramı işimi yap vaziyetinde herkes. O yüzden böyle üniversite zorunluluğu yok. Hani bizde nasıl üniversite illa okunacak bir de master yapılacak üzerine falan filan böyle. Halbuki burada öyle değil. Eğer sana uymuyorsa üniversite kimse seni zorlamıyor. Teknik okula gidebilirsin, yüksek okula gidebilirsin. Bir sürü değişik şansın var. O biraz daha böyle homojen bir sistem yaratıyor. Yani böyle hiçbir kast sistemi yok burada. Herkes işte ekonomi, sosyoekonomik şeyine göre birini bulsun gibi böyle bir şey yok. Ülkenin herhangi bir yerinden, herhangi bir kesiminden insanla arkadaşlık, partnerlik, şeylik yapabiliyorsun. Bu çok bana farklı gelen şeylerden biri açıkçası. Ve şeye indiğin zaman da, bir alta indiğin zaman da, mesela çocuklarım da tabii şimdi okula gidiyor. Biri kreşe, biri okula gidiyor. Okul bedava. Yani tabii ki o muhteşem bir şey çocuklar için. Kreşte de sen hanenin gelir seviyesine göre ödüyorsun. Farklı baremler var. Yani kreşe 3 aylıktan itibaren başlayabiliyor çocuk. 2,5 yaşına kadar kreşe gidiyor. 2,5'tan itibaren okula gidiyor. 2,5'tan itibaren parasız yani okul. Ve yani okullar da hakikaten çocukların süper. Böyle işte bir gün operaya gidiyorlar, bir gün tiyatroya gidiyorlar. Cumaları havuza gidiyorlar, yüzme dersleri var. Ben böyle arada gidip okula şey yapıyorum, İngilizce kitap okuyorum oğlumun okulunda. Görüyorsun yani böyle çocuklar kendi dünyalarını yaşıyorlar. Muhteşem bir şey yani hiç böyle ay otur işte şöyle şey yapalım harfler, yazılar, tahtaya bir şeyler yazılsın böyle bir şey yok. Yani çocuklar böyle aktivitelerle, şeylerle öğreniyor. Müthiş bence.
paralel bir gerçeklik gibi. Hani bizim geçtiğimiz yollara kıyaslayınca
Evet.
eğitimin ücretsiz olması da tabii büyük bir fırsat eşitliği sağlıyor. Bu peki tüm okullar için mi geçerli yoksa yine böyle özel okul gibi şeyler var mı?
Yok, burada özel okul gibi yok. Yani Katolik okullar var, devlet okulları var vesaire, böyle değişik statüler var ama hepsi parasız. Sadece böyle Brüksel'de işte bu Avrupa Komisyonu vesaire var ya, bu onların böyle özel okulları oluyor, sadece oralarda çalışan expatler için falan. Onların farklı fiyatlandırması oluyor çünkü eğitim sistemleri komple farklı. Ama onun dışında Belçika okullarının genelinde hepsi ücretsiz.
Peki orada avukat olarak çalışmaya devam ediyorsun aslında Türkiye'den sonra. Ama 2021'de bir değişiklik yaparak kendi danışmanlık şirketini kariyer koçluğu alanında kuruyorsun. Bu geçişi yapma kararında etkili olan faktörler nelerdi Gizem? Yani şeyi de hatırlıyorum tabii sen dediğim gibi 2014'te konuştuğumuzda bile sen aslında çok yorulmuş ve bunalmıştın bir yandan Türkiye'de avukat olarak çalışmaktan. Tabii sonra orada da devam ettin. O kararı almanda etkili olan temel nedenler nelerdi ve nasıl aldın bu kararı?
Burada master'dan sonra çalıştım ve hep hani büyük şirketlerde çalıştım, Amerikan şirketlerinde çalıştım. Tabii o biraz daha farklı bir şey yapıyor, bir ortam sana sağlıyor. Burada tabii denklik meseleleri falan ortaya çıkıyor. O yüzden avukatlık tabii böyle regüle mesleklerde denklik sıkıntıları oluyor. Benim de mesela burada avukat olarak çalışmam için bir 3 sene tekrar hukuk okumam gerekiyordu. Ondan sonra tekrar 3 sene staj yapıp ancak böyle sonra avukatlık şeyini alabiliyordum. Ben de dedim ki yani niye böyle bir şey yapayım ki, zaten daha yarınımız şeyimiz belli değil. Bu kadar ona böyle istemedim yatırım yapmak açıkçası. Ama yine de avukat olarak böyle yabancı avukat olarak çalışabiliyorsun. Farklı pozisyonlar var hukuk bürolarında. Professional Support Lawyer var benim yaptığım mesela. Yine hani avukatlık yapıyor oluyorsun ama kurumsal avukatlık diyeyim. Biraz daha işin marketing kısmına, business development kısmına da kayabiliyorsun falan. Böyle değişik bir rol, pozisyon. O şekilde çalıştım ben de. Severek çalıştım aslında. Hani severek okudum, severek çalıştım. Ama artık bir noktadan sonra hakikaten işin stresi ve öğrenme seviyemdeki hani birazcık duraklama ve kurumsal hayatın o noktada beni artık sorgulatmaya başlaması, hani dönüştüğüm insandan hoşlanmamaya başlamam falan, bunların hepsi böyle bir araya gelip beni böyle biraz daha başka bir şeye yapmaya doğru hep itiyordu zaten o sıralarda. Ben de çalışırken aynı zamanda şeyler vermeye başlamıştım. Yani zaten ofisteyken böyle yeni gelen avukatlara oryantasyon sürecini yapıp böyle ufak ufak eğitimler veriyordum. Ondan sonra onu böyle biraz daha büyütüp Brüksel çapında böyle işte CV atölyeleri, mülakat şeyleri, tipleri veren böyle ufak atölyeler falan yapmaya başladım. Tam zaten böyle Covid dönemine girdiğimizde işte her şey online oldu. Çok rahat böyle evden daha webinarlar falan yapmaya başladım. O böyle biraz daha insan ilişkilerini, işte network'ü falan filan devreye soktu. Hoşuma gitti. Böyle bir ekstra bir enerji verdi bana o dönem. Ve onun üzerine ben de hazır zaten evden çalışıyoruz. Böyle bir şey de yapayım. Ekstra bir de sertifika yapayım koçluk alanında diye düşündüm. Çünkü hani biraz da herkesin de böyle gazıyla işte hem atölyelere gelen hem dinleyen çevremdeki insanların böyle "aa sen şunda da iyisin, şunu da şöyle yapsan" falan diye onlara da birazcık şey yaparak, dinleyerek onları. Öyle bir yola evrildim. O sırada hani işe devam ederken koçluk, kariyer koçluğu sertifikamı aldım. Baya böyle bir hani bir senelik falan bir süreçti. İşte önce dersleri yaptım. Sonra akredite programı tamamlayabilmek için belirli saatlerde volunteer koçluk yapman gerekiyor bazı insanlarla. Onları yaptım. İşte raporlamaları yaptım falan filan. Sonra bunu yaptıktan sonra ben böyle ofis değiştirme şeyindeydim o sırada. Hala ben böyle acaba mı diye şey avukatlığı böyle bir o son zorlamalarımı yapıyordum avukatlıkta. böyle 2-3 yere başvurdum. Bir tanesinden kabul geldi. Tamam diyordum, hadi bunu da deneyeyim falan diye oraya yönelecekken, ya böyle kendimi dinledim, hakikaten ayaklarım geri geri gider vaziyetteydi o sırada. Ve dedim ki yani ya, niye ben bu kadar zorluyorum bunu? Hani tamam, bu zamana kadar işte 10 senedir güzel yaptım, eğlendik, güldük ama belki şu an başka bir şey yapma zamanıdır benim için. Ki zaten olmazsa da başka bir şey denerim, olmaz. Geri dönerim bu avukatlığa. Yani hani şey değil, sıfırdan başlamak gibi değil sonuçta hiçbir
Evet.
şeye. Hiçbir zaman da hiçbir şey için geç de değil. O yüzden öyle bir deli cesaretiyle o noktada dedim ki ben istifamı verdim. Ve dedim ben koçluğu deneyeceğim yani. Ve kendi şirketimi kurdum böyle direkt, hani sıfırdan yüze giderek bir anda. Oturdum işte web sitemi yaptım, işte kartvizitler, pazarlamalar, Instagram'ı falan filan, hani o işe giriştim. Ve böyle hakikaten bence zamanlama da çok iyiydi. Covid'in de böyle getirdiği bir wellness şeyi vardı, rüzgarı o sırada. Ve hakikaten insanlar biraz daha kendilerinde, kariyerlerinde değişiklik yapma ihtiyacı duydular o sırada. Ve böyle bireysel koçluk şeklinde çok fazla bana ulaşan oldu. Tanıdık veya tanımadık. Bazıları böyle işte verdiğim webinarları duyup başkalarına söyleyip oradan birileri geldi falan. Böyle başladığım gibi gitti yani. Neyse ki güzel başladık. Öyle oldu yani geçiş.
Şu anda neredeyse 4 yıl oluyor o zaman koçluk yapmaya başlayalı. Resmi olarak 3 yıl ama onun öncesinde webinarlar, eğitimler vesaireyle 4 yıl gibi bir süreye gelmişsin bile şimdi. Kariyer koçluğu alanında mesela en çok hangi noktalarda yardımcı olduğunu düşünüyorsun? Yani insanlar en çok hangi sıkıntılarla ya da neleri çözmek için bir kariyer koçundan faydalanıyorlar?
İlk başladığım zamanlarda özellikle daha bireysel koçluk üzerineydi. Yani işte birebir birileriyle görüşüp sıkıntılarını anlayıp onlara yardımcı olma kariyer gelişimi açısından. Ve orada daha çok çalıştığımız şey zaman yönetimiydi açıkçası. Yani mesela biri tez yazıyor oluyor veya bir başvuru sürecinde oluyor. O dönemde işte yüzlerce başvuru yapıyor oluyor. Bunların yönetimi, mülakatları nasıl idare edebileceği şeklinde. Türkiye'den, Belçika'dan, değişik yerlerden danışanlarım oldu o şekilde. Onlarla daha çok böyle hakikaten pratik şekilde çalışıyorduk. Yani günlük, haftalık, aylık programlar çıkarıp neyi ne zaman yapması gerektiği, nasıl feedback loop'una girebileceği falan filan, böyle çok pratik çalışıyorduk yani. Bir amaç için yani bana geliyorlar, söylüyorlar şu şekilde sıkıntılarım var, şuradan şuraya gitmek istiyorum. Oraya birlikte gidiyorduk bir şekilde. Ama sonra bu şeyler biraz daha kurumsala evrildi. Ben şimdi yani çok çok nadir bireysel koçluk yapıyorum. Şimdi daha çok kurumsala evrildi. Hollandalı bir şirketle çalışıyorum şey olarak, self-employed olarak. Ve değişik şirketlere eğitimler veriyoruz farklı konularda. Yani mesela bir banka veya bir şirket arıyor seni. İşte şu departmanımızda şöyle bir sıkıntı var, şöyle eğitimler vermek istiyoruz falan. Biz de bir şekilde bir ortak yol bulup o eğitimleri veriyoruz. Orada da daha çok bizim vurguladığımız şey komünite kurmak. Yani şirketlerde kurumsal yönetim biçimlerinden biri olarak komünite kurmayı öneriyoruz. İşte bu güven ilişkisi kurmayı, iletişim şekillerini daha akıcı hale getirmeyi konuşuyoruz. Çünkü bu tabii biraz daha işin felsefe kısmı, daha konuşmayı, daha derinlere inmeyi gerektiriyor bu tip eğitimler. Ama hakikaten çok önemli ve dünya piyasa hakikaten bu yöne evriliyor artık. Çünkü görüyorum mesela Avrupa'da hukuk bürolarında kooperatif şekli çıkmaya başladı artık. Yani böyle eskiden hani tek adamlı işte bilmem ne White & Case mesela, işte bunlar adamlar yani. Adam şahıs şirketleri olmuş, kurumsal şirketlere dönüşüyor. Ama bu hiyerarşik yapılar hiç değişmeden ilerliyor. Ve aslında bunlar çalışanlara yolsuz elektrik olarak geri dönüyor stres bazında. Bu sistemlerin şimdi değişmesi dünyada birazcık bu tip sorgulamaları, şirketlerin birazcık kimlik sorgulamasını getiriyor. Biz de mesela departmanlarla ya da kişilerle buluşup şey konuşuyoruz. Ortak amaç nasıl yaratılır? Ast üst ilişkileri, müşteri ilişkileri nasıl daha akıcı ve daha sağlıklı hale getirilir? Bunları konuşuyoruz. Birlikte belirli çerçeveler çıkarıyoruz ve ondan sonra bu çerçeveleri farklı departmanlara aktarıyorlar. Belki işte bir polisi haline getiriyorlar şirketlerinde. Böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor, yansımaları oluyor yani.
Hem Türkiye'de hem Belçika'da sonuçta avukat olarak çalıştın. Şimdi birçok şirketin aslında kurumsal kültürünü de görme fırsatın oluyor. Mesela genel olarak kıyasladığında Hollanda, Belçika gibi ülkelerle Türkiye'deki iş kültürü arasında böyle en temel farkların ne olduğunu düşünüyorsun?
Buralarda biraz daha yani başta da söylediğim gibi bir rahatlık, bir esneklik var. Bir sürekli koşturmaca içinde değiller. Bence en önemli bu geliyor benim gözümün önüne. Tabii her yerde benzer sıkıntılar yaşanıyor. Yani mesela her şirkete girdiğinde illa bir generational gap konusu açılıyor falan filan. Yani hani böyle ortak noktalar tabii ki oluyor. Ama genel olarak bu şey farkını görüyorum. Mesela çıkıp 4'te 5'te çocuğunu okuldan almak çok normal burada. Veya part-time çalışmak ya da benim yaptığım gibi mesela cumaları off alıp 4 gün çalışmak haftada. Bunlar çok olağan şeyler. Halbuki Türkiye'de yani hep tam zamanlı genelde çalışılıyor. Bu kadar esneklik yok. Ve overtime tabii çok önemli bir nokta. Yani İlla ki böyle deliler gibi çalışanlar her yerde var tabii ki, ama bu biraz senin isteğine bağlı gibi oluyor burada. Yani öyle çalışanlar da var. Ama mesela ben de girdiğimde ilk şirkete, bizim ofise şey demiştim. Yani ben artık o noktada hakikaten şey çalışmak istemiyorum. Böyle sabahlar olmasın şeklinde çalışmak istemiyorum demiştim. Ve bunu o bana offer verdikleri zaman söyledim. Dedim ki ben 6'dan sonra akşam ve hafta sonları kesinlikle çalışmak istemiyorum. Ve bunu böyle negotiate edip kontratıma yazdırdım. Yani çok açık ve net olsun diye. Ve ben kafamda şey düşünüyorum hakikaten, hani ya tamam daha da az para verecek olsalar, offer'ı böyle azaltsalar bile ben okeyim çünkü böyle çalışmak istiyorum. Ve onlar da şey dedi, tamam dediler, yani hiç şey maaşı da düşürmediler. Tamam dediler buna, saygı duydular ve ben de böyle bir şey alınca, pozitif bir şey alınca ben de tabii ona göre çalıştım. Yani sabah işte 9'dan 6'ya kadar çalışıyorsam onu hakikaten %150 çalıştım yani. Yapabileceğim maksimum şekilde çalıştım. Ve beni de hakikaten o 6 sene boyunca bir kere bile kimse aramadı 6'dan sonra. Bu benim için çok önemli. Çünkü herkes biliyor ki senin bir ailen var, işte hobilerin var, yapacağın başka şeyler var. Sadece hayat çalışmaktan ibaret değil. Bu bence çok önemli bir fark.
Peki mesela yurt dışında kariyerini ilerletmek isteyenler için, iş bulmak isteyenler için verebileceğin tavsiyeler var mı? Yani neleri sence farklı yapmalılar? Yani yine aslında oranın dinamiklerini biraz daha anlamaya yönelik bir soru.
Dinamikler yaşadığın şehre göre de değişiyor. Yaptığın işe göre de değişiyor tabii ki. Ben mesela şunu söyleyeyim. Ben Liège'de yaşıyorum. Ve Brüksel'de çalıştım 6 sene boyunca. Yani avukatlık yaptığım süre boyunca Brüksel'de çalıştım. Gittim geldim her gün trenle. Brüksel'de mesela bir avukat farklı maaş kazanıyor. Liège'de farklı maaş kazanıyor. Farklı şekillerde, farklı projelerde çalışıyor. Yani onun için mesela öncelikle ben Belçika'da avukatlık yapacağım yerine ben büyük şehirde veya küçük şehirde yaşamak veya çalışmak istiyorum. Bu öncelikle iyi bir ayrım bence. Çünkü tamamen hayat düzenin bambaşka oluyor. Ondan sonra da tabii nasıl gelmek iste, yani mesela Türkiye'den Belçika'ya geliyorsak bir iş için gelebilirsin. Yani Türkiye'de çalışmışsın, belli bir deneyim kazanmışsın, sonra buraya gelebilirsin. Ya da mesela benim yaptığım gibi master için gelip sonra kalmaya çalışabilirsin. Master için veya eğitim için herhangi bir şekilde gelenlere öncelikle kesinlikle böyle hocaları çok çok iyi, yani bir kaynak olarak kullanmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hakikaten kimsenin yeterince yapmadığını düşünüyorum. Çünkü böyle okul dediğin şey sadece gelip ders dinlediğin, not aldığın, işte sınavlara girdiğin bir şey değil. Yani bu bir dört duvar değil. Bunun içinde yaşayan bir ekosistem var. Sen o ekosistemin bir şekilde parçası olman gerekiyor. Ve alabileceğin her şeyi onun içinden alman gerekiyor. Yani sekreterle de konuşarak, o departmanın sekreteriyle de konuşarak birçok şey öğrenebilirsin. Hocalarla konuşarak, öğrencilerle konuşarak, LinkedIn üzerinden mezunlara ulaşarak. Hani o kadar böyle büyük bir network var ki aslında. Ben mesela master yaparken mutlaka her hocamla birebir görüşüyordum. Ayrıca böyle işte mesaj atıyordum direkt. Yani sizinle bir kahve içebilir miyiz? Ve piyasa hakkında konuşuyorum, işte sorular soruyorum. Burada nasıl düzen? Burada avukatlık yapmak nasıl? Benim profilim sizce nasıl bir ortama uygun? Onu soruyordum mesela ben 2014'te ilk geldiğimde buraya master için. Hocalarımla bunu konuşuyordum yani, çünkü burada hiç benim çalışma deneyimim yoktu o zaman. Diyordum ki benim CV'm bu, benim böyle bir profilim var. Kendime kafamda böyle bir yol çizdim ama Belçika'da nasıl yürüyor bu işler? Hakikaten açık açık böyle konuştuk bunları. Ve hepsi de çok rahat bir şekilde bana her şeyi anlattı. Ofislerine davet ettiler, kendi iş arkadaşlarıyla tanıştırdılar falan. Ve ben sonra bulduğum işleri hep hocalarım sayesinde buldum. Onların şirketlerinde direkt çalıştım. Yani bir pozisyon olunca hemen beni aradılar. Ve bu şekilde böyle bir gün bile işsiz kalmadım. Çünkü hep önceden, yani ben master'ın ilk döneminde işim hazırdı mesela falan. Böyle hani hep bir sonrasını düşünerek hareket ettim. Ve hep staj yapmaya çalıştım. Stajı da çok herkese öneriyorum. Burada mesela şey sistemi var. Master yaparken ya tez yazabiliyorsun master sonunda ya da staj yapabiliyorsun. Öyle bir seçenek var. Ben staj yapmayı seçtim tabii ki de, yani çok mantıklı olarak. Kendin buluyorsun stajı ve bu stajı yaptıktan sonra o stajdaki patronun bana iş teklif etti. Yani aslında bu adımlardan geçerek böyle kapılar açılıyor senin önünde. Yani çok da fazla böyle deliler gibi iş aramana bazen gerek kalmıyor bile.
Güzel tavsiye. Yine bu arada bir sonraki adımı hep düşünerek dedin ya, orada gülümsedim biraz. Çünkü aslında o yine at yarışı mantığı seni orada başarıya götürmüş ama.
Evet, kesinlikle. Yani o bir alışkanlık tabii herhalde. Yani onun içinden çıkamıyorsun. Ama artık böyle o kadar agresif bir şekilde, hani hayatım buna bağlıymışçasına yapmıyorum da, hakikaten benim için iyi olacağını düşündüğüm şekilde hareket etmeye çalışıyorum. O belki biraz değişti mantalite olarak yani. Onun dışında da mesela hani sadece sen iş bulma anlamında değil, bir de geliştirmeyi de sordum mesela, onu da söyleyeyim. Yani şey, öğrenme hiç bitmeyen bir şey ya. Yani sen bir işi yapıyorsan o sektör sürekli kendini geliştiriyor bir yandan, değişiyor. Ve sen de buna ayak uydurmalısın. Çünkü yoksa kaçırıyorsun, ipin ucu kaçıyor. Sen geri kalmış oluyorsun. Burada şeyi fark ettim. Mesela ben şimdi üniversitede psikoloji okurken virtual reality dersim var mesela. Yani terapiyi VR üzerinden nasıl yapıyorsun? Mesela anksiyete ya da fobi tedavisini VR üzerinden yapıyor. Yani böyle dersinizde gidiyoruz odada, herkes VR şeyini takıyor ve bunun üzerinden nasıl terapi yapılır bunu öğreniyoruz. Şimdi 5-10 sene önce psikoloji okuyan biri bu dersi görmedi. Ya bu müthiş bir şey. Bu gelişmeleri takip edebiliyor olmak, halihazırda çalışırken farklı sertifikalar almak, kendini geliştirmek müthiş bir şey bence. Çok heyecanlı yani.
Bu arada üniversitenin bu kadar değişikliğe ve gelişime açık olması da çok güzelmiş. Yani hemen müfredatlarını eklemeleri şaşırttı beni. Açıkçası o alan inanılmaz şeyler getirecek gerçekten. Işınlanmayı aslında bir nevi gerçekleştirmiş olacak. Peki genel olarak Belçika'da yaşamanın en sevdiğin yanları neler? Yani bir gün Belçika'dan diyelim taşınman gerekiyor Gizem. En çok neleri özlersin?
Waffle falan dermiş falan. Yok. Ya hakikaten bu demin dediğim sadeliği özlerim herhalde. Yani Türkiye'de şeye alışmışız yani hep böyle bir hayatımıza bir şey eklemeye çalışıyoruz ya. Daha bir Amerikan kafası işte daha çok. Sonra bunu alalım, sonra ev alalım, sonra araba tık tık sürekli bir üst üste bir şeyler ekleyerek hayatımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Halbuki burada bir şeyler çıkararak mutlu oluyorsun. O mantalite, o minimalist mantalite çok önemli. Yani daha fazla kıyafete ihtiyacın yok, daha fazla restorana gitmeye, 350 tane tatile gitmeye bunlara ihtiyacın yok. İstiyorsan tabii ki yap. Yani intentional olarak yap. Yani böyle tadını çıkararak yap. Ama 3 tane yap mesela. Anlatabiliyor muyum ya? O mantalite beni çok rahatlattı. Kimsenin birbirinden böyle üstünlüğü yok. Kimse birbirine üstünlük taslamaya çalışmıyor. Ofiste bile bakıyorsun alt üst arkadaş gibi yani. Herkes böyle çok rahat yaşıyor. Ve ben hani bu genel şeylere birazcık hani genel kanı var ya işte Batı Avrupa'da insanlar soğuk, arkadaşlık ilişkileri şöyle değil böyle değil falan. Burada Belçika'da da işte Valonlar, Flamanlar bilmem ne böyle sürekli bir körüklenen böyle bir rekabet şeyi var ya. Ben ona hiç katılmıyorum mesela burada. Yani 10 senedir buradayım. Bir kere ne soğukluk yaşadım birilerinden, ne ırkçılık yaşadım. Yani bunlar tabii yok demiyorum, illaki var. Ama yani genellemeye birazcık karşıyım böyle şeyleri. Burada komşularımızla aile gibiyiz. Şeylerle arkadaşlarımla, Belçikalı arkadaşlarımla aile gibiyiz. Aileleriyle görüşüyoruz. O yüzden bu ilişkiler aslında bana daha çok uydu bu ilişki yapısı. Türkiye'de biraz daha herkes tanıdık. Çok arkadaşımız var. Sürekli dışarı çıkıyoruz. Böyle bir ortamdaydık. Halbuki burada işte 3 tane 5 tane arkadaşın oluyor ama çok daha böyle nitelikli arkadaşlıklar, ilişkiler yürütebiliyorsun. Bence o açıdan yani Belçika hayatı bana uydu. Ama dediğim gibi bunu 10 sene sonra söylüyorum. Mesela 2015'te sorsan bir sene sonra bu kadar rahat ve şey söylemezdim herhalde.
Bir adaptasyon zaten oluyor yani en sık konuştuğumuz konu da bu biliyorsun. Yani bir yıldan önce zaten bir alışma imkansız gibi bir şey. Ama bir 8-9 sene geçince de gördüğüm kadarıyla konuklarımdan herkes daha evinde artık hissediyor. Düzeni oturmuş oluyor. Mesela geri dönmeyi daha nadir düşünüyor insanlar. Ya da geri dönmeye karar veriyorsa da o noktada veriyordur büyük olasılıkla. Çocuklar olduktan sonra peki Belçika'ya dair farklı farkındalıkların gelişti mi? Yani onlar senin oradaki hayatına neler kattı? Yani eğitim gibi şeyleri biraz daha hani en başta da dile getirdin aslında eğitimde fırsat eşitliğinin bu kadar olması ya da sosyoekonomik olarak hani insanlar arasında farkların minimize olmasını söyledin. Başka böyle onların getirdiği bir farkındalık oldu mu ya da çocuk yetiştirme anlamında ne bileyim artısı, eksisi neler var?
Belçika'da yaşam hakikaten çocuklu ve çocuksuz hayat olarak ikiye ayrılabilir. Çok net bir şey. Belki her yerde böyledir aslında ama bence burası çocuklu hayata çok uygun bir yer. Yani şey açısından, aktiviteler açısından olsun, hafta sonu yapılabilecek şeyler, gidilebilecek yerler, eğitim, her açıdan bence çok iyi. Yani çok çok iyi dediğim tabii her şey neye kıyasladığına bağlı değil mi? Yani çok sübjektif şeyler tabii ki bunlar ama gidip de şimdi Norveç'le kıyaslamıyorum ama bizim alışkın olduğumuz, bizim kendi yaşadığımız çocukluğumuz, gençliğimizle kıyaslıyorum. Burası çocuklar için çok daha rahat bir yer. Ve biz ebeveyn olarak da aslında çok fazla böyle kaygı duymamız, endişe duymamız gerekmiyor çocukların geleceği hakkında. İlla her anne baba tabii çocuğuyla ilgili belirli anksiyeteler yaşıyor. Ama burada şey düşünmüyorsun yani ay işte şu okula sokayım çocuğumu, işte bilmem nerede şey ayarlayayım falan ya da koştur koştur çocuklara okumayı öğretme gibi bir dert yok. Herkes kendi halinde takılıyor. O bence çok önemli bir rahatlık. Onun dışında dediğim gibi ya zaten yeşillik olması bence müthiş. çocuk yani sokağa çıkıyor burada. Özellikle Liège'de yaşadığım için bunu tabii çok rahat söyleyebiliyorum. Mesela Brüksel merkezde yaşasam bambaşka bir hayatım olurdu yani. Bu bizim seçimimiz. Biz daha böyle küçük bir yerde, daha yeşillik, orman. Yani bizim sokağın sonu orman. Karşımız orman. O yüzden böyle çocukları salabiliyoruz. Onlar kendi kendilerine yuvarlanarak büyüyorlar. O büyük bir lüks bence. Hakikaten bu artık lüks tanımım değişti benim yani. Bu bir lüks. Böyle bir araba geçecek, şu olacak, bu olacak diye düşünmeden, komşu çocuklarıyla oynayarak, sokakta, bahçede büyüyen bir nesil. Müthiş bence. O açıdan çok mutluyum. Ama mesela şey olsa, çocuksuz olsam mesela belki sıkılabilirsin gibi geliyor bir yandan da. Çünkü ne bileyim bir Londra'da çıkarsın ya, şuraya gidersin, buraya, işte hep bir restoran açılır. Müzikal olur, şu olur, bu olur. O kadar da böyle ekstrem aktiviteler yok burada. Biraz daha basit, mütevazi bir hayat.
Aslında şey de güzel. Belçika tabii çok büyük bir ülke olmadığı için hani senin işe Liège'den Brüksel'e gidip gelmen gibi hani çok rahat bir şekilde aslında Brüksel'e gidip o büyük şehir hayatını da tadabilirsin. Hatta Paris'e gidip Amsterdam'a gidip vesaire. Belçika'nın konumu da o açıdan aslında bayağı avantajlı. Hani Avrupa'da birçok yere çok rahat ulaşabileceğin bir konumda. O da güzel yanı aslında. Peki Türkiye'ye dair neleri özlüyorsun?
Evet. Buna böyle ekmek kadayıfı falan gibi bir cevap vermek istemiyorum. Ya tabii aileyi, arkadaşları, yemekleri tabii ki özlüyorsun ya. Bunlar klasik yani. Kaçınılmaz şeyler. Yani bunları da önüne geçemiyorsun. Sonuçta bir karar verdik. Burada yaşıyoruz artık. Şey yapmıyorum yani, bu noktaları çok dramatize etmeyi seven bir insan değilim açıkçası. Çünkü yoksa işin içinden çıkılmıyor yani. Tabii ki her gidiş, aileyi görmeye gidişimizde, gelişimizde hep böyle bir o bırakmalarda, ayrılmalarda zorluk yaşıyoruz hala 10 sene sonra. Özellikle çocuklar olduktan sonra. Ama dediğim gibi yani bir karar verdik. Bu kararı yaşıyoruz burada ve hani her karar gibi belirli bedeller ödüyoruz, değil mi? Yani hepimiz hani bir iş kursan da, maaşlı çalışsan da, ev alsan da, her şeyin bir bedeli var.
Doğru.
Burada yaşamanın bedeli de bu, maalesef. Bazı şeyleri özleyerek gidiyoruz. Ama neyse ki işte görüşmeler, videolar vesaire çok rahatlatıyor bence. Kolaylaştırıyor biraz daha işi. Dediğim gibi arkadaşlık ilişkilerinde de iş biraz daha nicelikten niteliğe evrildi. Yaşla ve durumla birlikte. Bir de yani şey düşünüyorum, mesela bir şeyi özlediğin zaman, birini özlediğin zaman bunu aslında biraz pozitif bir şey olarak görmeye başladım. Yani ne güzel ki benim özleyecek şeylerim var hayatta. Benim sevdiğim, beni seven, yani ekmek kadayıfı beni sevmiyor belki ama ailem seviyor bizi. Yani böyle birazcık perspektif işi olarak bakmaya başladım bu şeylere. Hayatı kolaylaştırmak adına böyle bir adım.
Güzel bir minnettarlık bakış açısı Gizem. Sevdim bunu. Kolay düşünülebilecek ya da kolay söylenebilecek bir şey değil ama evet aslında bu da güzel bir bakış açısı. Aslında bir yandan son klasik sorum Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun sorusu. Bilmiyorum eşin Belçikalı olduğu için ne kadar geçerli ama hiç konuştunuz mu? Kendisi ya da Türkiye'deki hayat ne kadar seviyor ya da hiç böyle emekliliğimizde Türkiye'ye gidelim falan diyor mu sana yoksa ya da sen istiyor musun?
Ya valla aslında eşim şeyde, İstanbul'da bir Erasmus yapmıştı. Yani biz birbirimizi çok eskiden beri tanıyoruz. O üniversitede okurken Erasmus yapmıştı İstanbul'da ve böyle hala o zamandan arkadaşları var, işte bayılıyor, zaten yemeklere ayrı bayılıyor, insanlara ayrı bayılıyor, böyle şey, orada edindiği bir aile olmuş gibi onun için yani ufacık bir 6 aylık bir Erasmus'ta bile. Yani o bile gösteriyor aslında insanların ne kadar şey olduğunu, açık olduğunu, kapsayıcı, şey yapıcı olduğunu. Ama yani şu an için yok öyle bir planımız. Burası tabii ev yani, düzenimiz kurulu. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde bir kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani bir gün Japonya'ya da taşınabiliriz, Türkiye'ye de taşınabiliriz, kim bilir şeklinde. Daha çok hani kendimizi nasıl rahat hissettiğimiz önemli. Yani günlük hayatta hayat kalitemizi nasıl sürdürebiliyorsak orada yaşarız sonuç olarak. Ve bu hayat kalitesi dediğim şey de herkes için farklı. Yani mesela bazısını hava durumu çok etkiler. Bazısını ekonomi, bazısını eğitim, politika, her şey olabilir. Biz bunları çok böyle konuşuyoruz, sıraya koymaya çalışıyoruz. Yani hep böyle pro kon listesi yapılır ya bir şey yapacağın zaman. Biz bunu bir tık daha böyle ilerletmeye çalışıyoruz kendi sohbetlerimizde. Hani mesela işte Belçika'ya taşınacak biri diyelim ve diyor ki o şey kısmında negatif eksi kısmında şey diyor, hava soğuk diyor mesela. Bir de diyor ki insanlar soğuk, tamam mı? Biz o noktada şeye bakıyoruz, hani bunun üzerinde ne kadar etkimiz var, bunu ne kadar değiştirebiliriz biz diye bakıyoruz. Mesela hava durumuna herhangi bir etkin yok değil mi? Yani sen oturup güneşi çıkaramıyorsun kendi kendine. Ama ne yapabilirsin? Gidip güzel bir mont alabilirsin. Ona öyle bir etki şeyinde bulunabilirsin. İnsanlar soğuk dersen de ona da mesela ne bileyim kendin biraz daha girişken davranarak. Kendin mesela ben buraya ilk taşındığımızda yani bu evi aldık. Hemen sonrasında karşımızdaki evi biri aldı. Ve bizim gibi böyle genç bir çift, iki çocuklu falan. Ben tabii tık tık tık muffin yaptım. Bir tabağa muffin koydum. Bunlara götürdüm. Daha hoş geldiniz mahalleye falan tıkı tıkı. Ondan sonra adam böyle şey şaşırdı mı?
Tam Türk
Tamam
usulü
çok. Aynen.
komşuculukla
Ben tam öyle girişken mahallenin delisi şeklindeyim o sırada. Adam şaşırdı böyle. Hı, tamam teşekkürler dedi. İçeri gitti. Tamam. Sonra biz bunlarda hani hiçbir şey duymadık yani. Öyle görüşüyoruz günlük de. Ne bizim tabak geri geldi, ne ekstra bir hani böyle bir komşu şey oldu. Sonra diğer komşudan benim eşim fizyoterapist, diğer komşu eşime hasta olarak geldi. O söyledi, şey demiş bu bizim karşı komşu. Ya demiş ne kadar tatlılar, biz eve taşınınca bize tabak hediye ettiler demiş. Yani hani şeyden o kadar konseptten o kadar bağımsız ki hani böyle komşuculuk adı altında kek pasta bir şey götürürsün ya hiç bilmiyorlar böyle şeyleri. O yüzden insanlara ben hiçbir şey diyemiyorum burada. Soğuktur, şudur, budur. Bambaşka bir kültür yani.
O yüzden atılabilir plastik kapta verin şeylerinizi falan diye.
Evet, şey bu.
Pratik şey bu bayağı komikmiş ya. O
Yani
kadar
böyle
kültür farklı
şeyler
ki
oluyor.
yani işte aslında o karşıdaki kişinin bakış açısını anlıyorsun. Yani o kadar farklı kültürden geliyorsun ki bazen ya da bazı şeyleri çok farklı içselleştirdiğin için bambaşka noktalardan hayata bakıyorsun. Bunları anlayıp özümsemek gerekiyor. İşte zaman içinde oluyor bu. Hani hangi ülkede olursanız olun. Bu iş hayatında da geçerli yani. Belki biriyle işte ne bileyim sıkıntı yaşıyorsun ya da anlamıyorsun onun neden öyle davrandığını ama aslında tamamen belki onun yetiştirme biçimi ya da düşünme yapısından geliyor. Biz de aynı şekilde işte bu aşırı adaptasyon yüksekliğimiz belki multitaskingimiz, flexibility'miz hepsi Türkiye'nin aşırı böyle hareketli ve dinamik olmak zorunda olan bir ülke ve şartları olmasından ötürü. Onlar da onu garipsiyor büyük olasılıkla.
Evet.
Ve daha
Biraz
bir
yani
sürü
zorunluluk
şey.
hakikaten belki dediğin gibi. Yani burada şey bakıyor bir de insanlar. Yani ben hep gülmek zorunda değilim. Ben hep insanlarla konuşmak istemek zorunda değilim. Ya, hakikaten ben de böyle hissediyorum. Bazen çünkü şey oluyordu Türkiye'de arkadaş gruplarında veya bir iş şeyinde. Çok fake hareketler yapıyorsun. Bunu kendin de fark ediyorsun. Zoraki gülümsüyorsun. Orada bulunmak istemiyorsun. Ya burada insanlar kendilerini o zor şeylere sokmuyorlar. İstemiyorsa gitmiyor. Bu kadar basit yani. En iyi arkadaşım bile olsa mesela, benim burada Belçikalı arkadaşlarım çok çok yakın oldu. Hepsi bana diyor yani her zaman görüşmek zorunda değiliz. Sen bizim gruptan başka insanlarla görüşsen bile ben hep gelmek zorunda hissetmiyorum kendimi diyor. Yani ve o hiç FOMO hissetmiyor yani. O ne olursa olsun hayat devam ediyor. Ben de arada takılırım diyor. Ya bunlar çok önemli bence kültürel farklar. O yüzden kimseyi ben böyle yok bu soğuk yok bu bilmem ne diye şey yapmadan önce, etiketlemeden önce birazcık şey yapmaya çalışıyorum. Acaba ben mi fazlayım diye kendimi sorguluyorum. Ve hakikaten bazı noktalarda da böyle bir tık azaltmaya çalışıyorum. Çünkü bazı şeyleri sanki eskiden öğrenmişliğimle yapıyorum. O alışkanlık olmuş. Sürekli gülümseme, sürekli iyi ev sahibesi olma falan. Onlar çoğu hep alışkanlık yani.
Valla Gizem çok keyifli oldu. İyi ki katıldın. Bilmiyorum senin eklemek istediğin bir şeyler var mı başka?
Belki şeyi bir giderayak bir vurgulayabilirim. Değişim cesareti noktasını. Yani bazen korkuyor insanlar. Bana da çok ulaşan oluyor. Gitsem mi, kalsam mı, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Böyle bir ikilemde kalıyor insan. Kolay değişiklikler değil tabii ki. Bütün hayatını, kurulu düzenini değiştiriyorsun. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Bazen işin içindeyken bize böyle çok büyük gelen kararlar, çok önemli gelen kararlar aslında o kadar da önemli olmayabiliyor ya da hayatını değiştirecek bir şey olmuyor aslında. Sen şey düşünüyorsun, bu kararı çok iyi vermem lazım, çok iyi düşünmem lazım. Çünkü hayatım buna bağlı gibi düşünüyorsun mesela ama halbuki o karardan sonra 1.000 tane daha karar vermen gerekiyor ve bambaşka yerde buluyorsun kendini. O yüzden zorlandığımız noktalarda biraz daha böyle hesaplanabilir riskler alıp biraz da gözünü kapatıp bazen atlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyi değiştirmek için geç değil. Bu iş olsun, eş olsun, ülke olsun. Sıkıntılı olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda, fiziksel, mental yorgunluk, rahatsızlık hissettiğimizde kendi bedenimizi dinlemek ve bence ona göre davranmak çok önemli. Özellikle insanlarla konuşarak, farklı kaynaklar kullanarak birazcık daha vizyon geliştirip kendini başka bir yere yöneltmek hakikaten bazen hayat kurtarıcı bile olabiliyor. O yüzden onun özellikle altını çizmek istiyorum. Onun dışında da çok teşekkürler Emre. Süper bir sohbetti valla. Davetin için teşekkürler.
Güzel, faydalı bir kapanışla da bölümü sonlandırmış oluyoruz. Benim için de çok keyifliydi Gizem. Teşekkürler. O zaman görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.